Ayrım 4, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, Sayfa 47. Tayfalar güverte ızgarasını çekince Oregon'un omurgası boyunca ilerleyen açık ağızlı bir kanal ortaya çıkıverdi. Dış kapaklar hala kapalıydı. Fakat pompalar yüzme havuzu boyutlarındaki açıklığı suyla doldurarak dalış operasyonuna hazır hale getiriyorlardı. Link, Eddie ve Max mayolarının üzerine ıslak tip dalış kıyafetlerini giymeye başlamışlardı. Hepsi için dalış malzemeleri şimdiden denizaltıya yerleştirilmişti. Linda Ross elleri çaprazlama olarak göğsünde neşe içinde Max'i izliyordu. İki dönem Vietnam'da hızlı devriye gemisi kaptanlığı yapmıştı ve artık o eski havalı görüntüsünden eser kalmamıştı. Dalış kıyafetini göbeğinden yukarı çekmek için oldukça çaba harcıyordu. Normalde kara operasyonlarına katılmazdı. Ancak içlerindeki en iyi gemi mühendisi oydu ve herkes onun tecrübesinin işe yarayacağından emindi. "Haydi eski kurt," dedi Juan sırıtarak ve Max'in göbeğine avucunun içiyle hafifçe vurdu. "Birkaç sene önce bu kadar zorlandığını hatırlamıyorum."
"Sorun yıllarda değil," diye inledi, "hamur işlerinde."
Cabrio bankın üstüne oturarak diğerlerinden farklı olarak kuru tip dalış kıyafetini elbisesinin üzerine geçirdi. "Linda, dalış öncesi kontroller tamam mı?"
"Gitmeye hazırız."
"Ya kızak?"
"Bağlandı."
Max onun yerine sahiplenici bir gururla yanıtladı. Kızağı o tasarlamıştı ve Oregon'un atölyelerinde imalatını denetlemişti. Juan haberleşme kulaklıklarını görevli mühendisten aldı ve harekat merkezini aradı.
"Ali, başkan konuşuyor. Oradan durum nasıl gözüküyor?"
"Radarda körfeze girip çıkan normal tanker trafiği var. Bandar Abbas'ın ana rıhtımına 2 saat önce yanaşan bir konteyner tankeri ve buna ilave olarak bir avuç Arap ve Akdeniz tipi yelkenli bot var."
"Donanma üstünden gelen bir şey yok mu?"
"Sessizler. Tüm frekansları taradım ve gemiler arasındaki normal laf kalabalığı dışında fazla bir şey yok."
"Yabancı dilini iyice ilerletiyorsundur umarım."
İkisi arasındaki bir şakarlaşmaydı bu. Lübnanlı bir ailenin çocuğu olan Hali Kasım tek kelime bile Arapça bilmiyordu.
"Özür dilerim patron, bilgisayarın tercüme algoritmasını kullanıyorum."
"Eric, Murphy, siz ikiniz hazır mısınız?"
Cabrio karaya bir ekip çıkaracağı zaman geminin seyir ve silah sistemlerini Stoney ve Murphy'den daha iyi idare edecek 2 kişi bulamazdı.
"Evet efendim." İkisi birden aynı anda cevap verdi. Murphy ekledi.
"Kenetlendik ve yüklendik. Bu göreve kilitlendik."
Juan'dan bir inilti çıktı. Murphy'nin son hobisi sahne şairliğiydi. Dipnot, birçok ülkede yapılan bir tür komedi etkinliği. Amatör şairler sahneye çıkarak hünerlerini sergileyip izleyicileri etkilemeye çalışıyorlar. Poetry Slam. Ve arkadaşlarının tüm itirazlarına rağmen kendisini bir tür sert sokak ağzı ustası olarak görüyordu.
"Nomada emniyetle giriş yaptıktan sonra haberleşme kontrolü için beklemede kal."
"Anlaşıldı," diye cevapladı Hali.
Link ve Eddie silah ve aletlerin olduğu su geçirmez çantaları alarak mini denizaltının tepesine tırmandılar. Mini kapağın ağzından içeri girerek gözden kayboldular. Max ve Cabrio da peşlerinden içeri girdiler. Juan içeri girmeden önce şans getireceğine inanarak kalın çelik gövdeye hafif bir şaplak attı. Kıyıya yolculuk 1 saate yakın sürecekti. Bu nedenle ekibin yarısını 2 büklüm vaziyette 2 kişilik dalış bölmesinde tutmaktansa hepsi aracın yan taraflarındaki koltuklara yerleştiler. Dalış donanımlarını yolculuk sırasında kuşanacaklardı. Linda Ross, Juan ve Max'in arasından geçerek düğme, gösterge ve bilgisayar ekranlarıyla çevrili alçak kaptan koltuğuna yerleşti. Panellerden yayılan ışıklar yüzünü ürkütücü yeşile boyamıştı.
"Sesim geliyor mu Oregon?"
Kulaklıkları dağınık saçlarının üzerinden kafasına yerleştirerek sordu.
"Mükemmel."
Saniyenin 1/10 döngüye sahip 132 bitlik şifrelemeli haberleşme sistemi kullanıyorlardı. Böyle bir sisteme müdahale edip şifreyi kırma ihtimali 0'dı. Aracın arkasındakiler de kontrollerini tamamladılar. Kullandıkları dalış başlıkları hem kendi aralarında hem de Nomad ile Oregon arasındaki haberleşmeyi sağlayan ses ötesi alıcı vericilerle donatılmıştı.
"Tamam, kapakları açabilirsiniz,"
Linda komut verdi. Ay havuzunun ışıkları su altından görünmemek için karartıldı ve omurga alt kapakları yavaş yavaş açılırken denizaltıyı indiren mekanizma da çalışmaya başladı. Denizaltı aniden kıpırdadı ve alçalmaya başladı. Suyun üzerinde yarı yüzer konuma geçmeden önce ılık körfez suları lombozlara vurmaya başlamıştı. Tutucu kollar açıldı ve nomad serbest kalarak suyun hareketleriyle uyumlu olarak çalkalanmaya başladı. Linda safra pompalarını çalıştırdı ve denizaltıyı Oregon'un tabanından aşağıya indirmek üzere tanklara yavaşça su almaya başladı. Bunu daha önce binlerce kez yapmış olmasına karşın hareketleri dikkatli ve kontrollüydü. Omurganın tabanından kurtulduklarından emin olana kadar aracın tepesine monte edilmiş lazerli hedef ölçeri ve derinlik ölçeri izlemeyi sürdürdü. Gövdeden 6 metre daha derine indiklerinde nomad serbest diye bildirdi. Kapaklar kapanıyor, Oregon, anlaşıldı, tamam. Linda deniz tabanı 1-2 metre yakınlaşana kadar 12 metre daha alçaldı ve rotayı Bandar Abbas'a çevirdi. Hürmüz boğazının akustik curcunasında nomadın fısıltıyı andıran sesinin ayırt edilmesi imkansıza yakındı. Ama Linda yine de hızı neredeyse sürünme seviyesinde tutup pervanelerin çıkaracağı sesin bölgedeki sonar operatörleri tarafından duyulamayacak düzeyde kalmasını sağladı. Sular o kadar sığdı ki gözle fark edilme olasılığına karşılık aracın dış ışıkları karartıldı. Işık algılama ve mesafe tayin sistemi olarak bilinen LIDAR'a güvenmek zorundaydı. Dipnot LIDAR Light Detection and Ranging. Sistem bir dizi lazer yansımasına dayanarak önlerindeki deniz yüzeyinin haritasını çıkarıyordu. Çevrelerine ait 3 boyutlu bilgisayar görüntülerinin yardımıyla onları üste kadar götürebilirdi. LIDAR bir gazoz şişesi kadar küçük nesneleri tespit edebiliyordu. ''Kokpitten pilotunuz konuşuyor.'' dedi Linda. ''3,5 deniz mili hızla ve -15 metre irtifada seyrediyoruz. Hedefe tahmini varış süremiz 62 dakika. Bu süre zarfında izin verilen elektronik cihazları kullanabilirsiniz. Ve lütfen görevlimizden sık uçan müşteri programımız hakkında bilgi almayı unutmayın.'' ''Ey pilot, benim fıstıklarım bayatlamış.'' Bunu söyleyen Link'ti. ''Evet, ben de battaniye ve yastık istiyorum.'' Bu Eddie'ydi. Max da söze karışarak... ''Bunlarla ilgilenirken bir duble viski hiç de fena olmazdı.'' dedi. Yarım saat boyunca süren bu şakalaşmaları duyan biri bu grubun İran'ın en iyi korunan donanma üssüne sızma görevine gittiklerini asla tahmin edemezdi. Tehlikenin farkında olmadıklarından değildi. Sadece bu tehlikenin sinirlerini yıpratmasına izin vermeyecek kadar profesyoneldiler. Ancak tüm bu atışmalar son yarım saat içinde sona erdi. Karaya çıkacak ekip dalış donanımlarını kuşandı ve her biri diğerinin donanımını defalarca kontrol etti. Hazır olduklarında Juan ve Link telefon kulübesi büyüklüğündeki hava cebine geçtiler. Klostrofobik odanın tavanında kokpitten veya hava cebinin içinden kumanda edilebilen bir kapak vardı. Bu zırhlı kapağın açılması için her iki tarafındaki basıncın eşitlenmesi gerekiyordu. Zaman kazanmak için Juan deniz suyunu içeri alan kontrol düğmesine bastı. Kan gibi ılık su yavaşça içeriye dolmaya başlayarak Juan'ın kuru tip elbisesine basınç yapmaya başladı. Juan içine giydiği elbisenin buruşmaması için kırışıklıkları düzeltmek zorunda kaldı. Her ikisi de çenelerini oynatarak iç kulaklarındaki basıncı eşitledi. Su seviyesi boyunlarına yaklaşmıştı ki kabriyo yeniden düğmeye bastı. Son dakikaya kadar başlıklarını takmaları için bir sebep yoktu. ''Orada ne durumdasınız?'' Linda'nın başlıktan gelen sesi tiz ve uzaktı. ''Neden hep ben bu şeyin içinde ekibin en irisiyle birlikte kalıyorum?'' Juan teatral bir edayla sızlandı. ''Çünkü Max'in göbeği Link'le birlikte oraya sığamayacakları kadar büyük ve orada olsa Eddie de böcek gibi ezilirdi.'' dedi Rose. ''Hey bana bakın, derin nefes almadığıma dua edin.'' Link bariton sesiyle şakaya katıldı. ''Başkan, LIDAR denizaltı yuvasının kapısını tespit etti. Yaklaşık 50 metre uzaktayız.'' ''Tamam Linda, bizi kuru havuz girişinin sağ tarafında dipte tut.'' ''Anlaşıldı.'' Bir süre sonra Linda'nın kumlu deniz tabanına oturtmasıyla birlikte nomad hafifçe sarsıldı. ''Hayati olmayan tüm cihazları kapatıyorum. Hazır olunca harekete geçebilirsiniz.'' ''Ne dersin koca adam?'' Cabrio Lincoln'e sordu. ''Hadi bitirelim şu işi.'' Juan başlığı kafasına geçirdi. Hava girişini engelleyen mekanizmanın iyice kilitlendiğini ve tanktan yeteri kadar hava gelip gelmediğini kontrol etti. İçeri su alan vanayı yeniden açmadan önce kabriyo Link'in dalış için verdiği tamam işaretini bekledi. Su hızla bölmenin tavanına kadar yükseldi. Işıkları söndürdü ve tavan kapağını açmak üzere bir başka düğmeye bastı. Tavan yukarıya doğru açılırken içeriye hapsolmuş bir miktar hava dışarı kaçtı. Loş ışıkta kabarcıklar gümüş beyazı gözüküyordu. Ama çevrelerindeki rıhtımı döven dalgalar yüzünden fark edilemezlerdi. Huan kendini kapaktan dışarı atarak aracın üst tarafında durakladı. Işıklar olmayınca su katran gibi simsiyahtı. Cabrio, Güney Kaliforniya'da büyümüştü ve deniz oldu olası çekmişti onu. Daha yeni yetme döneminde serbest dalıştan tüplü dalışa, dalga sörfünden rüzgar sörfüne kadar ne kadar deniz sporu varsa öğrenmişti. Denizde bir fok balığı kadar rahattı ve bir o kadar da iyi yüzüyordu. Karanlık nerede dalarsa dalsın hissettiği huzuru derinleştiriyordu sadece. Hemen ardından Lincoln'de Nomad'dan çıktı. Juan kapağı kapadı ve birlikte Eddie ve Max'i beklemeye başladılar. Hepsi denizaltıdan çıkınca Cabrio eliyle ışığın yukarıdan gözükmesini engelleyerek su altı fenerini denedi. İran denizaltı yuvası inşaatı denizden doğu yönünde çöle doğru 180 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde bir çukur kazılarak başlamıştı. Bunun üzerine tahminen 2,5 metre kalınlığında ve bombardımana dayanıklı takviyeli betondan bir kaplama geçirilmişti. Yapı Amerikalıların komşu Irak'ı işgalinden önce yapılmıştı ve İranlılar artık Amerika'nın sığınak delen bombalarıyla burayı tek vuruşla yerle bir edebileceğinin farkında olmalıydılar. Kuru havuzun kuzeyine ve güneyine doğru donanma üssünün rıhtımları uzanıyordu. İdari binalar, tamir atölyeleri ve barakalar karanın 3 kilometre içine kadar yayılıyordu. Yuvanın denize bakan kısmında hidrolik olarak dışa doğru açılan iki dev kapak vardı. Kapı altları ile beton dolgular arasındaki boşluk su girmesini önlemek için hava yastıklarıyla yalıtılmıştı. Patlayıcı kullanmadan ya da saatlerce asetilen kaynağıyla kesmeden kapakları açmak mümkün değildi. Cabrio paletlerini çırparak kapaklardan uzaklaştı ve karanlık sularda ekibini yönlendirdi. Arada bir fenerini üssü denizin şiddetinden koruyan midye kaplı duvarlara tutarak yakıp söndürdü. 15 metre sonra fenerin ışığı aradığı şeyin üzerine vurmuştu. Kuru havuzun sularını boşaltmaya yarayan pompaya bağlı 120 santim genişliğinde bir menfez vardı duvarın üzerinde. Işığı dikkatlice perdeleyerek menfezin ağzındaki betona gömülü metal ızgarayı inceledi. Kanala denizden girilmesini engelliyordu. Çelik hafifçe paslanmıştı ve betonda sağlamlığını korumuştu. Bir dakika boyunca süren dikkatli incelemesi sonunda 6'şar adet metal çubuğun alt ve üst ucundaki telleri fark etti. İzinsiz müdahaleleri önlemenin yollarından biri de bu tür noktalara hareket dedektörleri yerleştirmekti. Ancak Basra körfezindeki sayısız meraklı balık sayesinde bu alarmlar herhalde hiç susmak bilmezdi. En kolay yol metal üzerinden elektrik vermekti. Eğer bir şekilde devre kesilirse muhafızlar hemen birinin ızgarayı çıkardığından haberdar olurdu. Juan telleri şirketin en iyi sızma uzmanı olan Link'e gösterdi. Lincoln çoğunlukla parmak uçlarıyla hissederek 3 çelik boruya, timsah ağızlı kıskaç ve yeteri kadar uzun kablo kullanarak köprüleme yaptı ve elektriğin kesintisiz akmasını sağladı. Sonra dalış torbasından 2 tüp çıkardı. Tüplerden birinin kapağını açıp macunumsu bir maddeyi boruların etrafına sıktı. Peşinden diğer tüpten de aynı miktar macunu sıkarak ilkinin üzerine uyguladı. Ayrıyken etkisiz olan iki bileşen bir araya geldiklerinde son derece aşındırıcı bir asit oluşturuyorlardı. Bir dakika geçmeden macun topaklarının altındaki metal aşınıp incelivermişti. Link ızgarayı kolayca yerinden çıkardı. Gevşek kablolar sayesinde devre kapalı kalmıştı ve geçmeye devam eden akım alarmın çalmasını engellemişti. Hala etkin olan uçlara dokunmamaya dikkat ederek kopan demir çubukları kumun üzerine bıraktı. Kabloları iyice açarak Max, Eddie ve Juan'ın ardından dikkatle borunun içine süzüldü. Artık görünme ihtimalleri ortadan kalktığından Juan fenerin ışığını iyice açtı. Fenerin beyaz hareler oluşturarak vuran ışığının altında ilerledikçe kanalın kavisli duvarları daralıyor gibiydi. Aniden önünde bir gölge belirdi. Mızrak gibi bir şey önünden geçerken bir an hiçbir şey göremeden yüzdü. Kaybolup gitmeden önce görebildiği sırt yüzgeçleri ve kılıcımsı kuyruğundan bunun yavru bir köpek balığı olduğunu fark etti.
İyi ki bununla birkaç yıl sonra değil de şimdi karşılaştık dedi Eddie.
Kabriyoya sıkışık burada yeniden ilerlemeye başlamadan önce kalp atışlarının normale dönmesi için birkaç saniye gerekti. Umduğundan daha tedirgindi ve bu hiç de iyi alamet değildi. İçinde oldukları kanal havuz boşken kapalı durumda olan bir pompaya açılıyordu. Ancak iki gündür izledikleri kadarıyla İranlılar içinde kilo sınıfı denizaltı olduğundan havuzun suyunu boşaltmak için hiçbir girişimde bulunmamışlardı. Dört adam kelebek vananın ortasından geçerek havuzu boşaltabilecek dev pompanın içine girdiler. Merkeze cıvatalanmış olan pervane kanatları parlak bronz alaşımdan yapılmıştı. Juan kanatların cıvatayla tutturulmuş olmasına karşı hazırlıklıydı. Kaynak ihtimaline karşı da küçük bir asetilen kaynağı getirmişti. Bacağındaki ceplerin birinden uygun boyda bir anahtar çıkararak cıvatalara yöneldi. Açının uygunsuzluğu ve vidaların hava tabancasıyla sıkıştırılmış olması yüzünden 12 vidayı gevşetmek tüm gücünü tüketti. Hele bir tanesi o kadar uğraştırdı ki bir ara kapalı gözlerinin önünde renkler uçuşmaya başladı. Conta sonunda serbest kaldığında anahtar birden boşa çıktı ve kabriyonun eli pervanenin pala gibi kanadına çarparak kesildi. Fenerin ışığında kan zerreleri suda asılı kaldı.
''Köpek balığını geri çağırmaya mı uğraşıyorsun?'' diye takıldı Max.
''Senin koca kıçın onunla benim aramda olduğu sürece ben emniyetteyim.''
''Koca değil, iyi takviye edilmiş.''
Juan civatalarla işini bitirerek her biri 30 santimetre uzunluğunda olan kanatları tek tek çıkardı. Bunu yaparken oksijen tankını sırtından indirmiş ve pompanın ortasında yere yatırmıştı. Diğer tarafa geçip arkadaşlarının kendisine katılmalarını ve tanklarını yerine takmalarını bekledi. Boru 90 derece kıvrılmadan önce 3-4 metre daha devam etti. Işığı kapatan kabriyo gözlerinin karanlığa alışması için bir süre bekledi ve dirseğinin ardından soluk dalgalı bir ışık ailesinin yansıdığını gördü. Dikkatli yüzerek yaklaştı ve kıvrıma gelince hızla bir göz atmak için kafasını uzattı. Kuru havuza varmışlardı. Işık yüksek tavana monte edilmiş armatürlerden geliyordu. Aydınlatmanın teknisyenlerin çalışamayacakları ama nöbetçilerin devriye görevi yapabilmelerine yetecek düzeyde olduğunu fark etti. Tahmin ettikleri gibi halletmeleri gereken sadece bir avuç adam vardı. Kabriyo borudan dışarı yüzdü ve hızla dalarak beton zeminin üzerinde durdu. Peşinden de Max, Link ve Eddie geldiler. Yakınında nöbetçi olma ihtimali az olan yüksek kapılara doğru hareketlendiler. Juan dalış bilgisayarından derinliği kontrol ederek ekibini 3 metrede bir dakika boyunca bekletti. Bu kanlarında oluşan az miktardaki azot kabarcığının çözülmesi için gereken süreydi. Avının peşinden gitmek üzere nehirden çıkan bir timsahın sabrıyla dördü birden yüzeye yaklaştılar ve gümüş yansımalı yüzeyin hemen altında durarak çevreyi incelemek üzere başlıklarına küçük periskopları taktılar. Uzaktaki bir yıldızın ışığını bile büyüterek gün ışığı kadar güçlendirecek kapasitedeki objektiflerinin kapsama alanını kuru havuzun her köşesini taramak üzere hafifçe küçültmek zorunda kaldılar. Kuru havuz iki gemiyi yan yana alacak kadar genişti. Denizaltı yuvasının her kenarı binanın neredeyse her tarafını kuşatan yükseltilmiş beton iskelelerle çepeçevre sarılmıştı. Bunların üzerinde karmakarışık bir durumda alet edevat, motor yağı varilleri, brandalara sarılı yükleme makineleri, küçük elektrikli golf arabaları ve 3 adet de forklift duruyordu. Uzakta en arka tarafta binanın tüm genişliği boyunca devam eden bir yükseltilmiş platform vardı. Bunun bir kısmı ofis ya da izleme odası amaçlı olarak camla çevrilmişti ve onun da altında kapalı depolama alanları vardı. Ayrıca bir de kapalı havuzun her köşesine erişebilecek durumda raylar üzerinde bir gezer tepe vinci vardı. Rıhtımın bir tarafına kalın halatlarla bağlanmış halde kilo sınıfı hücum denizaltısının uğursuz kara gövdesi seçiliyordu. 2200 tonluk dev bir zamanlar Sovyetlerin en korkulan savaş araçları arasındaydı. O güne kadar yapılmış en sessiz avcı denizaltısı olan Kilo, bataryalarından sağladığı güçle yol aldığında en yüksek teknolojiye sahip pasif sonar sistemli gemilerin burnunun dibinden bile habersizce geçip gidebiliyordu. 6 adet torpil yuvası vardı ve hiç yüzeye çıkmadan 1,5 ay görev yapabiliyordu. İran'ın Basra Körfezi'ndeki ticaret gemilerini batırma sicili göz önüne alındığında kiloların varlığı kışkırtıcı bir nitelik kazanıyordu. ABD ve müttefikleri Rusya'nın İran donanmasına bu denizaltıları satmaması için akla gelebilecek her türlü diplomatik yola başvurdular ancak iki tarafı da caydıramadılar. Normal durumda bu 70 metrelik denizaltılar Umman Körfezi'ndeki Şahbahar'da konuşlanırlardı ve Basra Körfezi'nde gizlenmezlerdi. Overholt'tan gelen istihbarata göre bu söz konusu kilo yeni geliştirilmiş roket torpillerle donatılmıştı. Eğer şirket Rusların yasa dışı olarak böylesine bir teknolojiyi Tahran'a sattığını kanıtlayabilirse, İran'ın ölesiye istediği bu denizaltılarla ilgili olarak hazırlık yaptığı yeni satış anlaşmalarının önü kesilebilirdi. Sessizlik içinde geçen 5 dakikalık bir gözetleme süresi sonunda, ''Evet ne görüyorsunuz?'' diye sordu Juan. ''Ben 6 tane saydım.'' diye karşılık verdi Link. ''Aynen.'' dedi Eddie. ''Max, şu solda gemiye yüklenmek üzere bekleyen nevresim takımları yığını gibi gözüken şeyin pireleri uçuşan bir nöbetçi olmadığına emin misin?'' Hepsi birden Max'in tarif ettiği bölgeyi yeniden kontrol ederek bir insan şekli seçmeye çalıştılar. Gölge sandıkları şey aniden kımıldanıp bir an etrafına bakınıp koltuk altını kaşıdıktan sonra yeniden yatınca üçü birden nefeslerini tuttu. ''Çok iyi görmüşsün dostum.'' dedi Juan. ''Bir daha sana raporları okurken gözlük tak diye takılmayacağım. Şimdi üstteki gözetleme platformunda 4 nöbetçi. Personel çıkış kapısında 2 tane ve bir de uyuyan güzelimiz var. Link, Eddie, ikinci kattakiler sizin. Max, sen adamın bir süre daha kestirmesini sağla. Ben de kapıdaki 2 kişiyle ilgileneyim.'' Kabrio saatini kontrol etti. Saat 1'di. Nöbet değişiminin şafaktan önce olması uzak ihtimaldi. ''Kararlaştırdığımız gibi saat 3'te gemide olmak için 1 saat içinde Nomad'a dönmemiz gerekiyor. Biraz hızlanalım, ne dersiniz?'' Suyun altına dalıp kuru havuz boyunca dipten yüzdüler. Max uyuyan nöbetçinin yakınında durdu ve beton iskelenin hemen altında kilonun gövdesinin oluşturduğu karanlık bölgede beklemeye koyuldu. Eddie ve Link rıhtımın sol tarafı boyunca yüzerek ikinci kata çıkan metal katlanır merdivenin dibine kadar geldiler. Juan bu sırada iki bezgin nöbetçinin kilitli kapıları seyrettiği, iyi aydınlatılmış giriş holünden en az 100 metre uzakta istiflenmiş kasaların arkasında sudan çıktı. Sessizce dalış takımlarını ve kuru dalış elbisesini çıkarttı. Elbisesinin altına kravatından muharebe şeritlerine kadar her şeyiyle kusursuz bir Suriye donanma yüzbaşısı üniforması giymişti. Uyumsuz, tek şey ayaklarındaki kauçuk dalış botlarıydı. Ancak bu konuda yapabileceği bir şey yoktu. Tabanca kemerini kuşandı ve sarı saçlarını örtmek üzere kafasına bir kep geçirdi. Adamlarının yerlerini alması için 1 dakika daha bekledi ve konteynerlerin arasından sıyrılarak kararlı adımlarla nöbetçilere doğru yürümeye başladı. İlk 6 metreyi iki nöbetçi de fark etmeden geçti. Adamlardan biri aniden dikildi ve bir an şaşkınlıkla baka kaldı. Sonra birden arkadaşıyla ortak kullandıkları masanın yanında yerde duran AK-47'sini hatırladı. Juan yürümeye devam ederken adam yerden silahı alıp göğsüne doğru nişan alıp tutmaya başlamıştı. Arkadaşı da doğrulup kayışı ellerine dolanmış olan silahını kavrarken ilk nöbetçi uyarı anlamına gelebilecek bir şeyler omurdandı. ''Bu tavrın anlamı nedir?'' diye sordu Juan. Tonlamasına kadar mükemmel bir Arapçayla. ''Ben Suriye donanmasından Yüzbaşı Hamzi Hurani, üst komutanınız Amiral Ramazani'nin konuğuyum.'' İki nöbetçi birden şaşkınlıkla ona bakarken bir tanesi kırık dökük bir Arapçayla sordu. ''Kimim dedin?'' ''Yüzbaşı Hurani.'' Kabrio ters bir şekilde cevap verdi. ''Peygamber aşkına, geçen hafta bu binaya 40 kere girip çıktım. Burada yeni mucize silahınızın Haçlıları sularımızdan kesin olarak atacak olan torpillerin denemelerini izlemek için bulunduğumu tabii ki biliyorsunuz.'' Juan ana dili Farsça olan adamın bu konuşmanın ancak 3-5 kelimesini anlayabildiğinden emindi. Ama önemli olan kelimeler değil, tavırdı. Onları gecenin bu saatine rağmen buraya ait olduğuna inandırması gerekiyordu. Masanın üzerindeki kurumuş yemek artıkları, buruşturulmuş gazete kağıtları ve ağzına kadar dolu kül tablasının yakınında bir adet telsiz duruyordu. Eğer merkeze haber verirlerse oyun sona erecekti. ''Denizaltıyı gezerken zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim.'' Juan yüzünde hafif mahcup bir gülümsemeyle devam etti. ''Aslında öyle olmadı.
kaptanın kamerasında Amerikan emperyalistlerine ilk darbeyi vurmayı hayal ederken uyuyakalmışım.
Nöbetçinin gözlerinde ihtiyatlı bir kuşku vardı hala. Ama başka bir ordudan da olsa bir üst rütbelinin kendilerininkine benzer fantezilerle kapılması onu biraz olsun gevşetti. Arkadaşına Cabrio'nun sözlerini tercüme etti. Pek etkilenmişe benzemeyen arkadaşı AK silahının namlusuyla işaret ederek birinci nöbetçiye bağırdı. Arapça konuşabilen nöbetçi Juan'dan kimlik göstermesini istedi. Juan cüzdanını çıkararak daha kıdemli olan nöbetçiye uzattı. Nöbetçi kimliği incelerken Juan cebinden bir paket sigara çıkardı ve yaktı. Adamların içtiği yerel sigaradan çok daha kaliteli bir marka olan Dunhill'in sıra dışı yassı paketini hemen fark ettiklerini gördü. Nöbetçi cüzdan elinde telsize doğru uzanırken Juan adama sigara ikram etti. Adamın duraksadığını görünce paketi biraz daha yaklaştırdı. Nöbetçilerin genç olanı ana güvenlik birimine haber vermem gerekiyor dedi. Elbette dedi Juan ağzından dumanlar savurarak benim burada yetkili bir subay olduğumu bilmediğiniz için size bağırıp çağırırlarken şöyle adam gibi bir sigara iyi gelir diye düşünüyorum. İki adam da utana sıkıla birer sigara aldı. Juan çakmağını yakarak onlara uzattı. İlk nefeslerini alır almaz hızlı etkili uyuşturucu katkılı sigara doğrudan sinir sistemlerini vurdu ve birbirleriyle göz göze gelmeleriyle yere yıkılmaları bir oldu. Cabrio sigarasını yere atıp topuğuyla ezdi. Genellikle çocuklar dedi. Nöbetçilerin hala tüten Dunhill'lerini alıp tüm kanıtları pantolonunun cebine sıkıştırırken bunlar sizi öldürür. Bu defalık sadece birkaç saat sızacaksınız. Yine de üstleriniz bu ihmalkarlığınızı ortaya çıkardığında yerinizde olmak istemezdim. Şirket operasyonlarını olabildiğince ölüme yol açmadan yürütmeye çalışıyordu. Daha görevin planlama aşamasından beri Cabrio, sırf Ruslar ileri teknoloji ürünü silahları yasa dışı olarak satıyor diye işlerini yapan nöbetçilerin ölmemesi için gerekli önlemleri almıştı. Bu demek değildi ki Juan'ın ya da ekibin geri kalanının elleri kana bulanmamıştı. Fakat mecbur kalmadıkça öldürmemeye çalışıyorlardı. Juan tam geri dönerken dışarıya çıkan metal kapı hızla açıldı ve iki askerin refakatinde laboratuvar önlüklü bir teknisyen içeri daldı. Yerde bilinçsiz yatan nöbetçileri ve Juan'ın alışılmadık üniformasını gördüler. Nöbetçilerden biri silahını kaldırdı ve bağırarak tehdidi haber verdi. Diğeri ilkine bir şeyler söyledi ve Cabrio çeviriye gerek olmadan adamın geriye dönüp hızla uzaklaşmasından ''Ben yardım getirmeye gidiyorum'' dediğini anladı. Bir dakika içinde 3000 asker ve destek personeli vahşi savaşçılar gibi kuru havuza inecekti.
4. ayrımın sonu. Sayfa 59.